Ayrım 38, Yarınlar Bizim, Larry Collins, sayfa 332. Ulusal Keşif Dairesi UKD Başkanı Kate Small, Jim Duffy ile Jack Lowndes'i "Buyurun beyler" diye karşıladı. "Beyaz Saray'dan elimizdeki bütün imkanlarla size yardımcı olmamız hususunda emir aldım." Duffy Bay Small'un sesinin edasında Beyaz Saray'dan kendilerine nadiren emir geldiğini ve bundan hiç hoşlanmadıklarını anladı. Hata mı etmişti acaba? Doğrudan doğruya kendisine gitmeden yukarıdan emir verdirtmekle yanlış bir iş mi yapmış oluyordu? Amerikan hükümetinde yüksek dereceli bürokratların ayakları oldum olası hassas olurdu. Ufacık dokunsan ayağına basılmış gibi bozulurlardı. Small, "Ulusal Keşif Dairesi bana istediğiniz pozisyonları bildirdi" diye devam etti. "Halen kuşları tam bu pozisyonlara yerleştirmekle meşgulüz. Ben derim ki birlikte aşağıya operasyon katına inelim, olup bitenleri siz de görmek fırsatını bulur, sizin için başka neler yapabileceğimiz hakkında da bir fikir sahibi olursunuz." Daire başkanı içeri girdiklerinden beri Duffy ile Lowndes'i bir koltuğa buyur etmediği için onun bu teklifine uyup operasyon katına inmekten başka çare yoktu. Bay Small'un yönetimindeki bu kuruluşun varlığı 1992 yılına kadar Amerikan hükümeti tarafından kabullenilmemişti. Bu tarihe kadar bu kuruluş Los Angeles Hava Kuvvetleri Üssü'nün yanındaki uluslararası havaalanının bir köşesinde faaliyet gösteriyor ve adı Pentagon telefon rehberinde hava kuvvetlerine ait bir uzay ve teknoloji bölümü olarak geçiyordu. Kuruluşun önündeki esrar perdesi onu Dallas Havaalanı'ndaki cam ve çelikten yapılmış yeni binasına nakletme vesilesiyle kaldırılmıştı. Başlangıçta bu binanın UKD'nin en büyük müteahhitlerinden biri olan Rockwell International'ın merkezi olduğu söylenmişti. Bu maske Fairfax kasabası vergi memurlarının bu yeni binaya emlak vergisi koymaya kalkışmasıyla düştü. Vergiciler Rockwell muhasebecilerinin vatanseverlik duygularını da aşan rakamlara çıkmıştı. Small, Duffy ile Lowndes'i operasyon kısmının antresine indirdi. Orta yerde yavaş yavaş kendi ekseni etrafında dönen koskocaman bir küre vardı. Bu hemen hemen yüksek tavana kadar olan boşluğu dolduruyordu. Kürenin etrafında bir sürü Noel ağacı süslerine benzeyen ampuller uçuşuyordu. Bunların her biri UKD'nin uzaydaki uydularından birini temsil ediyordu. Yavaş yavaş dönmekte olan kürenin hızının azaltılmasıyla orantılı olarak bunların hızı da düşürülmüştü. Bu gösteri fevkalade iddialı ve pahalı bir mühendislik harikasıydı. UKD'nin kaynaklarını ve bunlardan ne şekilde yararlanıldığını gösteriyordu. Duffy kendini tutamayıp güldü. "Small, komik bir şey mi var?" diye sordu. "Bir atın kuyruğunun etrafında uçuşan sinek sürüsü gibi geldi bir anda. Ona güldüm." "Small, ama 2 milyon dolarlık bir at kuyruğu!" diye adeta homurdandı. Bu arada küreye biraz daha yanaşmış, eline bir sopa almıştı. Ziyaretçilerine ders vermeye hazır bir hoca edasıyla tutuyordu sopayı. "Sizin tahminlerinize dayanarak kritronların içinde saklı vericilerin ilk sinyalleri Hamburg civarında bir yerdeki lazer fabrikasından gelecekti. Biz bu bölgeyi bizim kuşları kullanarak bir üçgen içine aldık. Bunlardan biri şu." Sopasıyla Kuzey Denizi'nin üstüne doğru bir yerdeki kırmızı ampulü işaret etti. Bu Hamburg'dan 100 deniz mili kadar bir mesafedeydi. İkincisi Jutland Yarımadası'nın üstünde, üçüncüsü de Baltık Denizi'nin başlarındaydı. Uyduların her birini sopasıyla teker teker işaret etti yeniden. NSA kendi normal faaliyetini sürdürerek konuşmaları takip edecek. Ama biz burada sizin vericilerin sinyallerini alacağız ve üç kuşun yardımıyla sinyallerin arazi üzerindeki yerini saptayacağız. Bu yeri 3 metre çaplı bir dairenin içinde kalacak şekilde bulabiliriz. CIA memurları modern uydu teknolojisinin sağladığı bu imkanları gayet mütebessim bir yüzle dinliyordu. Ayrıca bizim en gelişmiş uydularımızdan biri olan KH-13 fotokeşif uydusunu da bu bölgede tutuyoruz. Small bu sefer koyu mavi renkli bir ampulü işaret etti. Bu ampul adeta sabit bir yerde duruyor gibiydi. Bu uydunun hızı dünyanın hızına eşit ayarlandığından belli bir bölgenin üstünde sabit bir yerde kalır. Şu anda bu uydu Hamburg üstüne ayarlanmıştır. KH-13'ün bir güzel tarafı kolay yönlendirilebilir olmasıdır. Acele bir yere götürmek ihtiyacı ortaya çıkarsa hızını arttırır, istediğimiz noktaya çekebiliriz. Mesela Tahran bölgesini istediniz diyelim, hemen o bölgeye taşıyabiliriz. Bu kuş bizim için fotoğraf çekebilecek mi? Evet, enlem ve boylamları vererek Kritron'un sinyallerinin geldiği yeri tespit edince KH-13'te kameralarını o noktada zoomlayarak sinyallerin geldiği yerin fotoğraflarını çekecektir. Bunu yapması ne kadar sürer? Sizin vericilerin sinyallerinin tespitinden sonra 1 veya 2 dakika. Small bundan sonra söyleyeceklerinin etkisini arttırmak ister gibi bir an sustu. Sonra, şimdi diye devam etti. Bu zamanlama sizin için bir sorun yaratabilir. Size bunu söylemek zorunluluğunu hissediyorum. Başkanı ve güvenlik kurulunu planınızın ne kadar şaşmaz olduğuna inandırdığınıza göre bunu da bilmenizde fayda var. Duffy Lawrence'in yüzünde çok sıkıldığını belli eden bir ifade görüyordu. Small'a bunları niye söylüyorsunuz diye sordu. Birkaç dakika sonra uydudan nasıl fotoğraf aldığımızı bizzat göreceksiniz. Şimdi içeri geçelim mi? Small operasyon katının kapısını açtı. Hep birlikte içeri girdiler. Koskocaman bir futbol sahasının yarısı kadar büyük bir odaydı burası. Uzay boşluğunda dolaşan her UKD foto uydusu için 4 teknisyenden oluşan bir ekip, iletişim linkiyle birbirlerine bağlı bir bilgisayar bloğunun başındaki yerlerini almıştı. Bu manzara Duffy'ye Apollo uydusuyla uzaya insan gönderildiği günlerde televizyonda NASA'daki çalışmaları seyredişlerini hatırlattı. Her ekibin burada yaptığı iş bizim uyduların nereye gitmesini, neyin resmini çekmesini söylemektir. Bundan sonra çekilen görüntüyü doğrudan doğruya biz buradan alır veya Avustralya'daki istasyonumuzdan buraya getirtiriz. Sonra bunları kontrol eder, istediğimiz şekilde gelip gelmediğine bakar, SİHA veya Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi'ne göndeririz. Bazen İngiltere'deki Manwith Hill'a da yollarız. Biz sadece istenileni toplayan bir organız, onların analizini yapmayız. Bu iş sizin gibi SİHA'dakilere düşer. Small sonra onları UKD'nin sergi odasına aldı. Burada arkadan aydınlatılmış 5 adet düz projeksiyon paneli vardı. Ana panelin karşısına oturmuş bir teknisyen önündeki bilgisayar konsoluyla hepsini birden tek başına kontrol ediyordu. Daire başkanı onlara oturmalarını işaret etti. Şimdi dedi, size bu planınızla ne gibi problemlerle karşılaşabileceğinizi göstermek istiyorum. Yalnız hatalısınız demek istemiyorum ama bir yerde başarısız kalınabilir. Duffy sesini çıkarmadı ama alnına doğru birkaç ter damlasının indiğini hissediyordu. Small teknisyene Jack diye seslendi. Bir saat evvel KH-13 ile Hamburg'dan aldığımız fotoğrafları gösterir misin? Teknisyen bilgisayara bir takım emirler verdi. Çok geçmeden panelde bir görüntü belirdi. Son derece net ve tertemiz bir fotoğraftı bu. Gördüğünüz Hamburg tren istasyonu ile karşısındaki alışveriş merkezinin girişinde 10 metre çapındaki bir yerdir. Duffy de Lawrence'la şaşkına dönmüştü. Kaldırımda 5 yaya görülüyordu. Bunlardan 3'ünün elinde kağıt torbalar vardı. İçlerinden biri yukarı doğru baksa bildiğiniz biri ise yüzünden tanıyabilecektiniz. Sokakta güney istikametinde giden 2 otomobil ile 1/3'ünün arkası görülüyordu. Farz edelim ki bu manzarayı seyrederken sizin sinyaller gelmeye başladı. Bu dairenin içinde bir yerden geliyor olmalıydı. Yayalardan birinin torbasının içinde veya otomobillerden birinde olabilirdi ama hangisinde? Teknolojiye olan güveniniz sebebiyle dairenin tam ortasını belirlersek baştaki arabanın bagajında olduğu ortaya çıkar. Small tekrar teknisyene seslendi. Jack ikincisini de göster dedi. Panelde şayan hayret derecede net bir görüntü belirdi. Bu resmi diğerinden tam 2 dakika sonra çektik diye devam etti Small. Bir başka ifadeyle aradan geçen zaman bizim tabirimizle azami uydu kayıt zamanıdır. Bu 2 dakika içinde arabalar, insanlar hareketlerini devam ettirir. Bizim 5 yaya nerede? Onlar gitmiş yerine başkaları girmiş resme. Arabalar da kaybolmuş. Duffy bu resimde görünen yeri büyütebilir misiniz acaba diye sordu. Yani o kadar büyütelim ki aradan geçen 2 dakika sonunda kaybolanları da çerçeveye alabilelim. Mümkündür, Jack. Small'un teknisyeni bilgisayarıyla oynadı bir müddet, daireyi 100 metre çaplık hale getirdi. İşte sizin yayalar burada. İlk çerçevede yakaladığımız 2 arabada ama şu anda çerçevemizde 10 araba var. 10-15 de yaya. İşte problem tam burada beyler. Her saat başı bir sinyal alacağız. Bu sinyalin mümkün olduğu kadar tenha bir yerden gelmesine dua edelim. Bu surette bizim kuş ilk resmi gönderdiği zaman sinyallerin nereden veya nasıl bir şeyden geldiğini kestirmek kolay olur. Şansımız biraz iyi giderse objeyi veya kuş gözü neredeyse onun hareketlerini kontrol altında tutabiliriz. Ama sinyalleri hiç alamazsak, o zaman ne olur? Small teknisyenine paneldeki resmi silmesini işaret etti. Bakın dedi, bu türlü programları evvelce de yaptık, bazen tuttu bazen sonuçsuz kaldı. Burada sizin ne işin peşinde olduğunuzu bilmiyorum ama bu söylediklerimi aklınızdan çıkarmayın. Bizim sistemin %100 güvenli olabilmesi için daha uzun yıllar gerek. Duffy ile Lawrence derin düşüncelere dalmış bir halde UKD'nin otoparkında kendilerini bekleyen arabaya doğru yürüyordu. Lawrence nihayet kafamıza dank eden bir söylev dinledik değil mi dedi.
Öyle.
Şimdi ne yapıyoruz? Duffy kızgınlığını çıkarmak ister gibi önündeki çakıl taşına bir tekme attı.
Jack dedi, hiçbir şey yapmayacağız. Bu operasyonun planlanan şekilde devam etmesini bekleyeceğiz. İnşallah başarılı olur.
Ya olmazsa?
O zaman başladığımız yere dönmüş oluruz. İranlıların elinde 3 nükleer füze var ve biz nerede olduğunu bilmiyoruz.
Ayrıca İranlara 1 düzine kolayca kopya edebilecekleri kritron vermiş durumdayız. Bunları kullanarak ellerindeki malı sayıcı bomba haline getirebilecekler.
Jack, bizim plan tutacak. O mallardan gelecek sinyaller 2 ay devam edecek. Bu arada bir şeyler olur herhalde.
Keşke senin iyimserliğini paylaşabilsem. Bak dinle, bence sen bu gece uçağa atlayıp Manwith ile operasyonu bizzat takibe gitsen iyi olur. Herhangi bir pürüz çıkacak olursa çözümüne en yakın yerde bulunursun hiç olmazsa.
İyi düşündün. İşler aksi gidecek olursa artık İran'a sığınmam gerekeceğinden onun biraz daha yakınında olmamda fayda var.
Rıfat Osman Amsterdam dışında A-10 yolunun girdisini çıktısını savaş alanını inceleyen Napolyonvari bir general gibi tetkik ediyordu. Akşamın 7'sini biraz geçmişti. Hollanda'ya karanlık iyice çökmek üzereydi. Otoyoldaki trafiğin gürültüsü insanı sağır edecek gibiydi. Rıfat bu durumdan memnundu. Hollandalı pezevenk infaz esnasında bir çığlık atar ve yardım isterse kaybolup giderdi bu şamata içinde. Rıfat işi susturucu takılmış bir 22'likle halletmeyi planlamıştı. Gerçekten ses çıkarmayan yegane silahtı bu. Yalnız bunun da tesir gücü azdı. Adamın vücuduna 2-3 el ateş etsen de düşüp ölene kadar bir müddet dans edip çığlıklar atabilirdi. Bereket versin yol üstündeki bu park yeriyle yol arasında yüksekçe bir çalılık vardı. Gelip geçen sürücülerin bu çalılığın ardında olup bitenleri görmesine imkan yoktu. Park yeri de kocaman bir futbol sahasının yarısı kadardı. Şu anda saat 7'ydi ve her yer bomboştu. 50 kiloluk mal teslimi için kararlaştırdıkları randevu saati 4 saat sonra 11 içindi. Park yerinin o saatte de boş olacağı ihtimali %99'du. Kenarda kışın yolun buzlanması halinde kullanılmak üzere büyük bir kum sandığı vardı. Rıfat kapağını açıp baktı, yarısına kadar doluydu. İdeal bir yerdi burası. Aralık ayına kadar kapağı açan olmazdı.
İnfazdan sonra pezevengin cesedini buraya koyacaklardı. Kum kanı emer, ağır kapakla çürümeye başlayan cesetten çıkan kokuların etrafa yayılmasını önlerdi. Zavallı pezevenk Henrik'in izi ta Aralık ayına ilk karın düşmesine kadar dünyadan silinmiş olacaktı. Çakıcıya bak dedi, sen arabanı buraya, sandığa paralel olarak park edeceksin. Onun senin yanına kadar gelmesini bekle, arabadan çık arkaya yürü. Bagajın kapağını aç, mal paketini çıkarıyormuş gibi yap. İşte burada de. Ben kum sandığının arkasında saklı olacağım. Hemen çıkıp işini bitiririm. Sonra sandığın içine atar gideriz. Rıfat Pezevengin arabasını Çakıcı'nın almasına karar vermişti. Doğruca Frankfurt'a gidecek, havaalanındaki uzun süreli park yerine götürüp bırakacak ve İstanbul'a uçacaktı. Rıfat da Çakıcı'nın arabasını alacak, Paris'e gidecek, şehrin içinde bir yere park ederek o da İstanbul'a uçacaktı. Pezevengin polisle temaslı oldu. Adamlar durumdan şüphelenebilirlerdi ama yapacakları bir şey yoktu ki. Pezevenk onlara Çakıcı'nın adını vermiş olabilir diyelim ama Çakıcı çoktan gitmiş olacaktı. Rıfat'ın ustalığı bu türlü iz bırakmadan şipşak infazları planlamaktaydı. Çakıcı'ya ben saat 10'da sandığın arkasındaki yerimi alırım dedi. Ayrıca bir polis tuzağı olup olmadığını veya salak bir Hollandalı'nın lastik değiştirmek için gelip gelmediğini anlamak için etrafı kolaçan ederim. Cep telefonunu 3 defa çaldırtırım. 10-11 arasında telefonun bir daha hiç çalmazsa bu plandan vazgeçildi demektir. O takdirde buraya hiç gelmezsin. Rıfat iyi bir planlamanın, iyi bir infazın anası olduğuna inanırdı. Bu operasyonun planı da kusursuz işledi. Saat 11'e 2 dakika kala park yeri bomboştu. Rıfat'ın kum sandığının arkasında etrafı kolaçan ettiği müddet içinde kimse gelmemişti. Çakıcı'nın arabası tam zamanında geldi, sandığın önüne park etti. Birkaç dakika sonra da pezevengin arabası geldi. Rıfat iki kapının açılıp kapandığını duydu. Arkasından işte burada sözleri takip etti bunu. Rıfat 22'liğinin emniyeti açık olarak saklandığı yerden çıktı. Rıfat'ın talimatına uygun olarak Çakıcı beyaz renkli ince bir parka giymişti. Karanlıkta onu pezevenkten ayırmak daha kolay olacaktı. Rıfat kolunu Henrik'e doğru uzattı. Önce neden öldürüleceğini anlatmadan bu adamı öldürmek niyetinde değildi. Piç kurusu diye hırladı. Bir Türk'ü kimse ispiyon edemez. Osman ailesine ihanet edemez. Rıfat adamın dilini bilmediğinden İngilizce olarak söylemişti bunları. Henrik'in İngilizcesi çok kıttı. Good girls, very good price, tan ileri gitmezdi. Rıfat'ı anlamamıştı ama onu görmekten şaşırmış veya dehşete kapılmış bir hali vardı. Rıfat birden pezevengin arabasının karanlığından birinin çıktığını fark etti. Tabancası elindeydi. Tereddüt etmeden pezevenge iki el ateş etti. Öteki adamın Rıfat'ın anlamadığı bir şeyler bağırdığını duydu. O tarafa dönüyordu ki göğsüne üç el ateş edildi. Rıfat kendisini öldürenin polis mi yoksa pezevengin koruması mı olduğunu anlamadan can verdi. Olay tabii ertesi günkü gazetelerin baş sayfasında çıktı. Hollanda İçişleri Bakanlığı bunun Hollanda hükümetinin uyuşturucu trafiğiyle olan mücadelesinin kararlı bir örneği olduğunu söyledi. Ancak Dirk van Vleck'in amirleri başka türlü düşünüyordu. Uyuşturucu kaçakçısı olduğu tahmin edilen bir Türk'ün muhbir de olsa bir uyuşturucu satıcısının arabasında bulunan bir polis tarafından öldürülmesi büyük bir skandaldı. Dirk van Vleck sessizce Den Helder bölgesine nakledilip uyuşturucuya karşı savaş hareketinden uzaklaştırıldı. Olayın bir faydalı yanı olmuştu. Kendisinin de tevkif edilebileceği endişesine kapılan Abdullah Osman, şafak sökerken İstanbul'a hareket etmişti. Osman ailesinin Hollanda faaliyeti bir müddet için tatil edilmiş oluyordu. 38. Ayrımın sonu. Sayfa 339.